Huzur arayan topraklar. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Teknik yapımda Özkan Özden Koş, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz programımıza. Yine Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu programda bizleri yakından ilgilendiren komşumuz Suriye konumuz olacak. Suriye krizini küresel ölçekte değerlendireceğiz. Esed rejimine karşı gelişen muhalefet hareketini ve krizin Türkiye etkilerini konuşacağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 3419, 0090 312 463 3421 nolu telefonlardan soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Tekrar edelim. 0090 312 463 3419, 0090 312 463 3421. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha tekrar edelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Bu programda bir telefon bağlantımız olacak. Rusya ile yakınlaşmanın Suriye siyasetine yansımalarını Sayın Profesör Doktor Kemal İnat bizlere değerlendirecek. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Profesör Doktor Oya Akgönenç Muhisittin ile birlikteyiz. Konuğumuz Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar.
Teşekkür ederim. Suriye'de gelişmeler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Bu gelişmelerin aynı zamanda bölgenin yeniden düzenlenmesinde, şekillenmesinde son derece önemli olduğunu da görüyoruz. Sorun çok aktörlü. Diğer yandan isterseniz DAEŞ'e karşı mücadele kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı ve Türkiye'nin tutumuyla başlayalım. Bu konudaki uzlaşmayı ve gelinen aşamayı değerlendirir misiniz Sayın Akgönenç?
Memnuniyetle efendim. Şimdi Suriye'deki savaş bildiğiniz gibi 5 yıl geçmiş vaziyette. Fakat yani baktığımızda acaba bu 5 yılda 5 adımlık yer gidildi mi, 5 kilometre kazanıldı mı dediğinizde cevap hayır. Yani adeta bir daire etrafında dönülüyor. Zaman zaman aynen başlangıç noktasına geliniyor. Hadi oradan tekrar başlanıyor. Şimdi bunun sebebi de şu: birincisi Suriye'nin içi fevkalde karışıktır, çok bölünmüştür. Efendim muhalefetin tam kim olduğu belli değildir. 8-9 değişik muhalefet grubu vardır. Bunlar sürekli isim değiştirirler, lider değiştirirler. Arkasından da bunların başında olan gruplar daha çok Avrupa'dan gelmişlerdir. Yani yerli malı değil tabir caizse. Şimdi o zaman ne olmuş oluyor? Avrupa güçlerinin etkisinde kalan liderler altında çarpışan bir muhalefet. Şimdi bu onların ellerini müthiş zayıflatıyor. Diğer taraftan bir iktidar düşünün. Azınlık iktidarıdır. Çok uç bir Şii grubun kontrolü büyük bir Sünni devlet üstündedir. Fakat bu azınlık şeklinde olan grubun arkasında güçlü kuvvetler var. Mesela Rusya. Rusya aslında Esed'i, daha doğrusu Esed'in babasını o mevkiye getiren güç. Dolayısıyla onlar şimdi iki kanattan gene kendileri dışında. Düşünün, bir ülkenin idarecisisin fakat sen güç odağını ve güç kaynağını dışarıdan alıyorsun. Birincisi Rusya'nın verdiği destek. Çünkü Rusya onların arkasında yani resmen getirdi, oraya başkan yaptı. O şekilde. İkincisi de Şiilik ve dolayısıyla onun şeyiyle İran.
İran.
Yani şimdi olay o kadar karışık ki içten mi başlayacaksın, dıştan mı başlayacaksın? Bunun etrafa etkileri, Türkiye üstündeki etkileri, Irak üstünde etkileri, Orta Doğu üstüne inanılacak gibi değil. O kadar karışık.
Son olarak da DAEŞ faktörü var. Yani son yıllarda gündemimizi yoğun olarak
ve
işgal eden.
Ve o kimsenin anlamadığı acayip bir şey. Aniden birdenbire ortaya çıktı. Fevkalade güzel organize oldu. İnanılmayacak kadar parası var. Parasıyla aldığı her türlü modern şey var. Yani nereden bu da nereden düştü diyecek şekilde bir şey adeta Mars'tan geldi gibisinden. Ve kendisini işte İslam'ı temsil ettiğini iddia ediyor. Halifelik iddia ediyor. Tabii bunların hiçbiri iddiayla olacak şeyler değil. Fakat o zaman gene soruyorsun. Peki ötekilerin kaynaklarını anladım da bu DAEŞ nereden çıktı? Bunun kaynağı kim? Evet. Bir de o sıkıntı var. Tabii bütün bunlar karışıklıklar yetmiyormuş gibi. Orta Doğu üzerinde süper güçlerin politikaları var. Amerika'nın ve Rusya'nın.
Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ politikasını değerlendirirsek Sayın Akgönel.
O fevkalde şöyle söyleyeyim, akıllarda sual işareti bırakan bir ilişki. Bir taraftan Amerika diyor ki ben teröre karşıyım. İşte bu İslami terörü kökünden kurutmak istiyorum. Herkes için bir tehlikedir. Ondan sonra bir bakıyorsun en son moda yapılmış Amerikan silahları DAEŞ'in kullandığı veya çekildiği noktalarda ele geçiyor. Veyahut da diyorsun ki peki bunun arkasında Rusya yok, İran yok. Çünkü Rusya ile İran zaten şeyle beraber çarpışıyor. Esad'la beraber. Peki bunun arkasında kim var?
Ama aynı zamanda
yani hem savaşan hem işte orasını bilemiyoruz.
Aynı zamanda Amerika şey. Birleşik Devletleri'nde hava operasyonları var. Musul evet. Harekatına destek var Irak'ta. Yine Suriye içerisinde Kobani'de görmüştük. Belki biraz sonra o sorulara, o konulara gireceğiz. Desteğini gördük. Yani aynı evet. zamanda hava saldırıları da söz konusu DAEŞ.
Evet. Şimdi fakat beni rahatsız eden bir hususu var. DAEŞ Amerika gibi bir yani hava üstünlüğü olan bir güç saldırıyor. Ve her ne hikmetse koordinatlar hep yanlış düşüyor ve onlar yani darbe alıyorlar da tam darbe almıyorlar. Bu yani Amerika bunu bitiremez diye bir olay var mı? Ben bundan pek emin değilim.
Öyle mi?
Yani akıllarda sual kalıyor.
Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma şirketinin araştırmasında son bir yılda DAEŞ'in oldukça büyük oranda, 1/4 oranında toprak kaybına uğradığı, bunun %12'sinin de 2016 Ocak'tan itibaren gerçekleştiği belirtilmişti. Obama'nın da buna benzer sözlerinin olduğunu biliyoruz yakın tarihte. Ama siz halen bu saldırılar sonucunda DAEŞ'in bitmemesinin bir soru işareti olduğunu ifade
çünkü
ettiniz.
Çünkü toprak kaybı dedikleri doğrudur. Verdiğiniz bilgi aynen öyle. Fakat bu toprak kaybı mesela Amerika'nın hava saldırılarının sonucu olarak değil de Amerika'nın desteklemiş olduğu peşmerge güçlerinin karadan saldırısıyla da çok yakından. Şimdi o zaman eğer olayı öyle alırsak mesela Amerika diyebilir ki tamam ben kendim belki orada sadece bombalı yapıyorum ama benim destek verdiğim PYD veya peşmerge onlar da gerekeni yapıyorlar şeklinde bir tarif olur. Şimdi o zaman bu daha da tehlikeli. Neden tehlikeli? IŞİD'den kurtulalım ya da ne bileyim yenilsin. Fakat o zaman PYD gibi bölgede çok kalıcı etkisi olacak olan bir gelişimin arkasında Amerika olmuş oluyor.
Peki bu aşamada Membiç operasyonu sonrasında PYD'nin tekrar Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceği, geçeceği yönde Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği bir söz vardı. Evet. Bu söz üzerinde duralım. Amerika'nın yaklaşımı konusunda Suriye'deki Kürt hareketine yaklaşım konusunda neler söylenebilir? Yine Suriye'deki Kürt hareketi ve Irak'taki Kuzey Kürt yönetimi ilişkileri nasıl belirler, etkiler?
Şimdi efendim Amerika'nın çok eskilere dayanan bir Kürt politikası var. Yani bu 1900'lerin başında, 1917'lerde falan Wilson deklarasyonuyla dile getirilmiştir. İşte orada bu yani o zaman tabii Osmanlıydı bütün o topraklar. Osmanlı toprakları üstünde bir Ermenistan'ın kurulması gerektiğini ve bir Kürdistan'ın oluşması gerektiğini deklarasyonuna koymuştu. Şimdi bunu niye hatırlattım? Yani ta 14 bin kilometre ötede oturan Amerikan kıtasında olup bizle yani sınır komşuluğu değil bölge komşuluğu bile olmayan Amerika tam böyle Osmanlı İmparatorluğu çökerken böyle bir deklarasyon yayınlıyor. Ve orada kendince bunu bölüyor, bölüştürüyor. Üstünden bir asır geçti. Şu anda 2016'dayız. Yani bir yıl sonra bunun yıl dönümü. Hala bir bakıyorsun Amerika işte bu Ermeni konusunda yani nerede durduğu pek anlaşılmayan bir tutum içinde. Her sene aynı pazarlıklar gidiyor. Kürt konusunda da çeşitli sebeplerle çeşitli grupların arkasında. Mesela Kuzey Irak'ta bir Kuzey Irak bağımsız Kürt bölgesi oluşturulmasında çok büyük emeği geçti. Evet. Şimdi aynı şeyi alırsanız PYD ne dersiniz? PKK'nın diye Suriye ayağı. Fakat ısrarla hayır efendim onlar işte özgürlükçü, demokrat, savaşçılar şeklinde bir tarif yapıyor. Ve bunların hiçbir şekilde PKK ile bağlantısını kabul etmiyor. Ve arkasından da şöyle bir cümle kullanıyor Amerika. Bunu geçtiğimiz aylarda söyledi. Amerika hava desteği verecektir. Fakat we need boots on the ground. Yani toprakta toprağa basacak postallara ihtiyacımız var. Kısacası tercüme edersek karadan bu hareketi yürütecek askere ihtiyacımız var. Şimdi Türkiye'ye çok baskı yaptı. Türkiye Irak'a veya Suriye'ye girmek istemedi. Net bir şekilde de söyledi ben bunu yapmayacağım dedi. Bunun üzerine PYD'yi buldu. PYD'ye bütün silah gücünü veriyor. Para veriyor, taktik veriyor, strateji veriyor. Ve biz itiraz ettiğimiz zaman da diyor ki ne yapayım benim orada I need boots on the ground diyor. Evet. Öyle olunca tabii birdenbire durum değişiyor. Yani kendine göre kendi hedefine giden adımı PYD'ye destek vererek sağlıyor. O zaman sorduğunuz suale gelelim. Bunların ilişkisi ne olabilir? Ne yazık ki ilişki devam edecek demektir.
Biraz sonra
ve Rusya'yla... birazcık da tehlikeli bir durum bizim için.
Evet, biraz sonra biraz daha ayrıntılı gelelim bu konuya. Rusya'nın Suriye'deki rolü, etkinliği, gelişmelerde belirleyici unsurlardan biri. Uçak düşürme kriziyle birlikte çok gerilmişti ilişkilerimiz ancak giderek bir düzelme yoluna girdiğini görüyoruz. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında da ilişkilerde daha çok bir yakınlaşma yaşandı. Yeni durumun Suriye'deki gelişmeleri etkisini değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını belirtmiştik. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Kemal İnat telefon hattımızda. Merhaba Sayın İnat.
Merhaba Selam Hanım.
Rusya'nın Suriye politikasının ana eksenleriyle Türkiye-Rusya yakınlaşmasının Suriye siyasetine yansımalarını değerlendirir misiniz Sayın İnat?
Tabii aslında şimdi Rusya Suriye'de çok önemli bir aktör şu anda. Bu çok açık bir gerçek ama Rusya'nın Suriye stratejisine baktığımızda ve Rusya'nın şu anki dünya siyasetindeki yerine baktığımızda burada bir yanılsama da aslında söz konusu. Şöyle bir şey, şimdi Rusya'nın Suriye stratejisine baktığımızda öncelikle kendi söylediği nedir diye bakarsak işte Suriye'de terörizme karşı orada bulunduğunu söylüyor. Diğer aktörler de biliyorsunuz, işte Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelerin temel gerekçesi de işte Suriye'deki varlıklarını terörizme karşı mücadele çerçevesinde açıklamaya çalışıyorlar. Ama gerçekten baktığımızda, gerçekten bu küresel aktörler Suriye'de ne yapmak istiyorlar dediğimizde, Rusya açısından şunu söylemek mümkün. Rusya, Sovyetler Birliği zamanındaki nüfuz bölgesine geri dönmek istiyor. Aslında yani Sovyetler Birliği zamanında biliyorsunuz Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri karşısında, NATO karşısında belli bir etkinliğe sahip olduğu ülkeler söz konusuydu Orta Doğu'da. Suriye'de bunların başında geliyordu. Suriye 1950'lerin ortasından itibaren Sovyetler Birliği'nin yani Rusya'nın önemli müttefiklerinden birisiydi. Peki neden böyle bir dönemde Rusya buraya dönmek istiyor? İşte 2000'li yıllardan itibaren Rusya'nın özellikle bu doğalgaz ve petrol satışından elde etmiş olduğu gelirler ve bu ürünlerin dünya piyasalarındaki fiyattan yükselmesinden elde etmiş olduğu gelirlerle 90'lardaki krizi atlatmış ve dünya politikasına daha çok etkin olmaya çalışan bir Rusya söz konusu biliyorsunuz. Bunu kendi yakın coğrafyasında da zaten yapmaya çalıştı. NATO'ya kaybetmiş olduğu, Avrupa'ya kaybetmiş olduğu alanları da aslında bir kısmını geri alması mümkün olmadı. Rusya açısından bakarsak NATO üyesi olmuş ya da Avrupa Birliği üyesi olmuş ülkeler üzerinde yeniden nüfus kurması mümkün değildi ama Araf'ta kalan bazı ülkeler vardı, işte Ukrayna gibi, Gürcistan gibi, Moldova gibi. Buralarda da etkin olmaya çalıştığını gördük. İşte bu siyasetin bir uzantısı olarak Orta Doğu'ya da daha fazla ilgi göstermeye başladığını gördük. İşte Suriye bunların başında geldi. Peki bu çok gerçekçi mi diye baktığımızda aslında işte başta söylemeye çalıştığım o yanılsama da biraz bununla alakalı. Şimdi Rusya ekonomisine bakarsak son yıllarda Rusya ekonomisinin küçüldüğünü görüyoruz. Yani o 2000'li yıllarda başlayan büyümenin, işte Rusya'nın yeniden o eski büyük güç, küresel güç pozisyonuna gelme konusundaki hareketliliğin artık biraz yavaşladığını ve tam tersi Rusya ekonomisinin bu kadar dünya politikasında etkin olacak kadar sağlıklı olmadığını görüyoruz. İşte son 3. yıldır Rusya ekonomisinin küçüldüğünü görüyoruz söylediğim gibi. Bu çerçevede baktığımızda Rusya için aslında bu bir tür illüzyon. Yani belki Ukrayna'da bu kadar etkin olabilir çünkü çok yakın coğrafyası. Gürcistan'da etkin olabilir. Ama Suriye'de kalıcı olarak etkin olması o kadar mümkün gözükmüyor benim açımdan bakarsam. Neden mümkün gözükmüyor? Çünkü şu anki askeri hareketliliği devam ettirebilmesi için ekonominin de bunu desteklemesi gerekiyor. Dünya piyasalarında işte petrol fiyatlarına da bakarsak yakın gelecekte Rusya'nın bu ekonomik sıkıntıları yaşamaya devam edeceğini öngörebiliriz. Bu çerçevede Rusya'nın aslında Suriye'de ileride sıkışması da söz konusu olabilecektir. Yani bunu devam ettirme konusunda zorlanacağını söyleyebiliriz. İşte tam da bu noktada belki Türkiye ile son dönemde söz konusu olan bu yakınlaşma Rusya açısından da hem Türkiye açısından, yani burada bir çıkar örtüşmesi de söz konusu. İran'ı da buna ekleyebiliriz hatta. Yani çünkü her üç ülkede yani benim görüşüme göre gerek Türkiye, gerek Rusya, gerek İran Suriye'de izledikleri siyasetle aslında kendilerini de yıpratıyorlar. Çünkü çok uzun süren bir iç savaş söz konusu. Yani 6. yılına girmiş bir savaştan bahsediyoruz. Ve bu savaşta içerideki aktörlerin hemen dışında bu savaşa ciddi şekilde enerji harcayan ülkeler bu bahsettiğim, işte İran, Rusya ve Türkiye. Dolayısıyla bu ülkelerin Suriye'deki kendilerini yıpratan bu iç savaştan çıkış noktası konusunda belki bu son dönemdeki Türkiye-Rusya yakınlaşmasını fırsata dönüştürmeleri gerekir diye düşünüyorum. Rusya'nın da buna ihtiyacı var. Çünkü az önce söylediğim gibi ekonomiyi de oradaki varlığını destekleyebilecek durumda değil. Ekonomik açıdan yaşamış olduğu sıkıntılar Rusya'yı da yakın zamanda büyük zorluklar içerisine sokacak. Şu anki Suriye'deki varlığı da aslında Rusya'yı yıpratıyor. Bu çerçevede bence bu son yakınlaşmanın fırsata dönüştürülmesi gerekiyor. Türkiye'nin de bu gözle bakması gerekiyor ki dün Sayın Başbakan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada aslında buna işaret ediyor. Yani Suriye'de yakın zamanda önemli gelişmelerin olacağını söyledi. Ben Rusya ve İran'la özellikle atılacak adımların Suriye iç savaşına son verme konusunda önemli adımlar olacağını düşünüyorum. Onu kastettiğini zannediyorum. Her üç ülke için de bu faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Kemal İnat.
Ben teşekkür ederim.
Sayın Akgönen, sizin Türkiye-Rusya yakınlaşmasının Suriye siyasetine etkileri konusunda eklemek istedikleriniz var mı?
Evet.
Yine Rusya'nın Kuzey Suriye'de PYD politikası bu durumdan nasıl etkilenir?
Şimdi hemen hızla, bir zamanda az kaldığı için
evet,
birkaç şey söylemek istiyorum. Rusya'nın Suriye'de büyük bir askeri üssü mevcuttur. Aynen Amerika'nın nasıl İncirlik üssü varsa Adana'da, Akdeniz'e açılan, Rusya'nın da Laskiya'nın kuzeyinde bir üssü var. Şimdi Rusya'nın oradan ayrılması imkansız çünkü Rusya'nın tarihi eğilimlerinden bir tanesi sıcak denizlere doğru gitmektir. Ve Laskiya'daki liman onun için böyle hani bulunmaz bir imkan ve fırsattır. Bunu asla elinden çıkartmayacaktır. Dolayısıyla Rusya'nın orada her zaman olacağını düşünebiliriz.
Savaş içerisinde bir aktör olmaktan çıkabilir anlamında söyledi sanıyorum Sayın evet. Linat. Yani yine Akdeniz'de var olmak adına aynen. üstünü koruyacaktır ama Suriye içerisinde sıcak savaş içerisinde evet, olmayacaktır.
Evet, evet. Aynen katılıyorum. Bu doğrudur. Şimdi ikincisi yine bu mücadele sırasında gördüğümüz bir şey var. Rusya orada ikinci bir üst çalışması da yapmak istiyor. Ve ne yazık ki o ikinci üst çalışması bizim Türkmen Dağı'na denk geliyor. Şimdi aslında bizim Türkmen Dağı'nı Rusya'nın bu kadar insafsızca bombalaması ve daha sonra da onun şeyden kuzeyden bombalamak için gelip Türk toprakları üstünden geçmesi yani uçağın düşürülmesine kadar giden süreç de bununla ilgilidir. Bu ikinci üssün yapılmasını biz de istemiyoruz ama Rusya çok istiyor, Suriye buna razı. Demek ki orada varlığı devam edecek. Kaldı ki Rusya oraya uçak gemilerini falan da getirdi. Demek ki o zaman baktığımızda savaş ilelebet gidemez. Ondan hem Amerika hem Rusya çekilmek isteyecektir. Fakat varlıklarını ve güç mücadelelerini devam ettireceklerdir. Dolayısıyla herhangi bir yeni oluşum yani Orta Doğu'daki yeni oluşumun içinde hem Amerika hem Rusya bulunacaklardır. Hem de bir fiil orada olarak da. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bunun böyle olacağını bir kere bir kabul etmemizde yarar var. Şimdi Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptığı embargo, koyduğu embargo bu Ukrayna dolayısıyla neticesini pek alamadı. Ama etkiledi. Rus ekonomisini etkiledi. Ve böyle durağan bir hale geldiler. Arkasından Türkiye ile de durumu bozulunca hakikaten çok sıkıntılı bir noktaya kadar itildiler. Dolayısıyla ekonomik ihtiyaçlar pardon sebebiyle Türkiye ile barışma isteği olması da çok kabul edilebilir bir şey. Yani ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım diyebilirsiniz. O zaman karşımıza şöyle bir karar çıkıyor. Rusya orada kalıyor, kalmaya devam ediyor çünkü oradaki politikaları etkilemek istiyor. Diğer taraftan Rusya ekonomik durumunu düşünerekten bunu daha çok barışçıl ilişkiler içinde yaptırmak istiyor. Aynı şey Amerika için de geçerli. Amerika direkt olarak Suriye üstünde Rusya ile çatışmaya girmek istemiyor.
Bu konuda bir mutabakattan söz edebilir miyiz?
Evet. Son duyumlara göre bu darbe girişiminden, Türkiye'deki darbe girişiminden tam bir gün önce Amerika ile Rusya arasında bir mektup teaddisinden bahsediliyor. Ve bu mektup teaddisinde de her iki tarafın Suriye üzerinde daha çok barışçı yollarda birbirleriyle anlaşarak oraya bir çözüm getirmek üzere işbirliği. Yani çok dolaylı bir konuşmaya benziyor ama öz olarak şunu diyor. Burada savaşmadan bir barışın sağlanması için birlikte çalışalım. Öz olarak
bu birlikte çalışma ya da uzlaşmada, mutabakatta, PYD'nin durumu için neler söylenebilir Sayın Akgönenç?
Şimdi işte o çok kritik bir şey olacak. Şimdi PYD'yi her ikisi de tutuyor ve yardım ediyordu. Şimdi Türkiye, Rusya yakınlaşması üzerine Rusya PYD'ye yardımı kesecek. Şimdi biz aynı zamanda Amerika'ya da baskı yapıyoruz. Diyoruz ki PYD o kadar masum değil. Onlar mesela sizin onlara verdiğinizi aynen PKK'ya veriyorlar. Onlar da gelip bizi vuruyorlar falan. Amerika henüz buna inanmaya razı değil. Yani bilmek başka, bir de diplomatik olarak inanıyorum demek başka. Amerika henüz onu demiyor. Fakat ne olacak? Birdenbire gelen yardımlar yarıya inmiş olacak. İkincisi Amerika bile daha çekingen davranmaya başlayacak. Hem Türkiye'yi çok fazla rahatsız etmemek için hem Rusya ile arayı bozmamak için. Dolayısıyla PYD kendine biraz daha çekin düzen vermek zorunda kalacak. Çünkü PYD ısrarla belli bir koridor açmaya çalışıyor Akdeniz'e kadar ve Türkiye'de o Akdeniz'e koridorunun açılmamasını istiyor. Tabii burada konuşulmayan bir şey daha var, faktör daha var. İşin içinde sessiz sedasız çalışan İsrail faktörü. Çünkü bu koridordan geçecek olan petrolün bir kısmı güneye doğru gelecek. İsrail'in Aşkon limanından dünyaya dağıtımı da yapılacak. Yani öyle de karışık olaylar var bu şeyin içinde. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde her aşamada PYD-Rusya ilişkisi, PYD-Amerika ilişkisi, Türkiye-PYD ilişkisi, bunun bölgeye yansıması hususunda her konuda değişikliklere hazır olmalıyız diyorum.
Amerika'nın Kuzey Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerinde son derece iyi olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda evet. Türkiye'nin de Barzani yönetimiyle ilişkileri evet. iyi düzeyde seyrediyor. Barzani'nin Suriye PYD hareketine yaklaşımı ve PKK'nın konumu konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ve Türkiye nasıl etkilenir bütün bu gelişmelerden diye kısaca sorayım son yani bir iki dakikamız.
Tam bir kördüyüm oradaki. Şimdi Kuzey Irak Türkiye ile olan ilişkisini çok iyi tutmaya çalışıyor. Amerika da bunu teşvik ediyor. Lakin ortada böyle bir başka faktör de var, alt faktör. PYD ile olan ilişkisi. Ne dereceye kadar onlara yardım edecekler veya etmeyecekler. Şimdi zaman zaman Kürt grupları arasında da silahlı çatışmalar oluyor. Çünkü artık milli çıkarlar bir yana bırakılıyor. Aşiret çıkarları veya bölgesel çıkarlar öne geçiyor. Onun üzerine çatışmalar başlıyor. Bence derim ki bu büyük denge değişikliği sizin sorduğunuz Kuzey Irak PYD ilişkilerinde büyük ölçüde etkileyecek. Bize göre baktığınızda belki daha olumlu olabilecek bir duruma getirecek diyebilirim. En azından öyle ümit ediyorum. Çünkü bazı hususlara baktığımda Türkiye'nin elinin güçleneceğini görüyorum.
Hem Rusya'nın PYD'ye karşı tutumunda bir değişiklik bekliyorsunuz bu yakınlaşmanın evet. sonucunda. Evet. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerinin PYD ile mesafeyi biraz daha açacağına, böyle bir sonuca yol açacağını söylediniz.
Çünkü Amerikan politikası pratik bir politikadır. Yani o anda kendine uygun olandır. Ve bu dönemde de Amerika'ya en uygun olan bu şekilde bir yaklaşım. Yani idealistten ziyade pratik sonuçlara bakan bir uygulama ise bunu yapacaktır.
Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Oya Akgönenç Muhisetti.
Estağfurullah efendim.
Süremiz de bitti. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine burada olacağız. Huzurun gelemediği bölgeyi konuşacağız. Haftaya da yeniden birlikte olmak umuduyla ayrılıyoruz sizlerden. Yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.
Huzur arayan topraklar.